Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Subhanak la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ufawwidu amri ila Allah inna Allaha basirun bil 'ibad. Kıymetli kardeşlerim, güzel Gaziantep'imizde yeni bir programda bizleri buluşturan Rabbime hamd ederek başlıyorum. Bütün peygamberler yeryüzünde bir şeyleri değiştirmek için gönderildiler. Hiçbir peygamber sadece Allah'ın varlığını ve birliğini anlatmak üzere gönderilmedi. Hiçbir peygamber insanlara bir takım şekilsel ibadetleri ve bazı ahlak esaslarını öğretmek üzere gönderilmedi. Tüm peygamberler yeryüzünde mücadele etmek için gönderildiler. Allah'ın kullarını kendilerine kul yapanlara karşı mücadele vermek üzere gönderildiler. Her ne kadar insanlar peygamberlerden başka bir şey bekliyorlarsa da, ama Allah Azze ve Celle peygamberlerini gönderirken her zaman bu amaçla gönderdi. İnsanlar belki gönderilecek olan peygamberin İnsanları sadece ahlaka davet eden, sadece Allah'ın varlığına, birliğine davet eden bir insan olacağını düşünüyorlardı. Sadece öğüt veren bir peygamber, hatta müşriklerden birçoğunun anlayışına göre çarşılarda gezmeyen, yere basmayan, yemek yemeyen böyle bir varlık olarak düşünüyorlardı. Alışveriş yapmayan, kendi eşyasını kendisi taşımayan, uyumayan, güya kendilerince eğer böyle olursa o peygamber olarak kabul edilebilir. Böyle olmazsa şayet yeryüzünde diğer insanlar gibi yürürse, o da diğer insanlar gibi evlenirse, çocukları olursa, yemek yerse, o zaman onu peygamber olarak kabul etmek istemiyorlardı. Onlar nasıl bir peygamber bekliyorlardı? Allah nasıl bir peygamber gönderdi? Allah Azze ve Celle bize bizim gibi bir insanı peygamber olarak gönderdi. Bizim gibi aciz, bizim gibi duyguları olan, bizim gibi etten ve kemikten yaratılmış olan ama kendisine vahyedilen ve yeryüzünde yeni bir medeniyet kurmakla görevlendirilmiş olan cesur ve şecaat sahibi bir insanı peygamber olarak gönderdi. İnsanlar belki peygamberlerden cesaret beklemezler. İnsanlar belki peygamberlerin elinde kılıcı görmek istemezler. Belki kılıcı bir peygambere yakıştıramazlar. Peygamberi sadece çok namaz kılan, oruç tutan birisi olarak düşünürler. Peygamberi sadece öğüt veren birisi olarak düşünürler. Halbuki Allah Azze ve Celle peygamberini böyle göndermedi. Evet, Hazreti Peygamber Mekke'deyken eline kılıcı almadı. Sadece tebliğ yaptı. İnsanların meseleyi anlaması için sabretti. Onların içinden yarınlarda iman edecek olanlar var. O yarınlarda iman edecek olanların bugünden karşımıza almamak için onlara sabır gösterdi. Sadece sayı azlığından dolayı değil, Mekke'de Allah Resulü'nün bu şekilde bir mücadele yöntemini seçmemiş olması sadece sayısı az olduğu için değil, insanlara tebliği ulaştırabilmek için, eğer işin içerisine kan girecek olursa artık dava anlaşılamaz hale gelirdi. Eğer işin içerisine silah girecek olursa artık kimse düşünmez hale gelirdi. Onun için Allah Resulü meselenin anlaşılabilmesi için hep tebliğ görevini yerine getiriyordu. Ve yarınlarda iman edecek olan Hazreti Ömerler gibi, Halid bin Velidler gibi onları bugünden kaybetmek istemiyordu. Fakat daha sonra kendisini öldürmeye karar verdikleri zaman Allah Azze ve Celle kendisine oradan hicret etme iznini verdi. Ve Allah Resulü hicret etti. Fakat kafirler hala yerlerinde durmuyorlar. Ta Medine'nin yakınlarına kadar geliyor. Ve Müslümanların sürülerini, koyunlarını götürüyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eğer bu duruma daha fazla müsaade edecek olsaydı, o takdirde kafirler artık hiçbir zaman Müslümanlardan korkmayacaklar ve Müslümanlar güçlerini ispatlayamayacak, varlıklarını ispatlayamayacak, rüştlerini ispatlayamayacaklardı. Ve Allah Resulü sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem Mekke'deki 13 yıllık hayatı boyunca daima davet ve tebliğ ile geçen bu 13 sene boyunca şunu çok iyi anladı ve bütün Müslümanlar şunu çok iyi anladılar ki askeri bir kuvvete sahip olmadıkça, maddi bir güce de sahip olmadıkça onların saldırıları hiçbir zaman bitmeyecekti. Efendimiz bunu biliyordu. Çünkü hiçbir zaman fikir fiili kuvvetlere galip gelemez. Sizin fikriniz istediği kadar doğru olsun, İnancınız istediği kadar doğru olsun, şayet elinizde maddi bir güç, kuvvet yoksa hiçbir zaman küfre ve şirke onlar yanlış da olsalar, batıl da olsalar onlara galip gelemezsiniz. Hazreti Peygamber bunu biliyordu ve artık Müslümanların böyle bir güce ulaşması gerektiğine de inanıyordu. O yeryüzüne böyle bir vazifeyle gönderilmişti. Kendisi buyurur ki: "Umirtu en uqatilen nas hatta yeşhedu en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah." Emrolundum ki insanlarla onlar la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyene kadar savaşayım. Onlar Allah'tan başka hiçbir ilahın olmadığını, benim de onun kulu ve Resulü olduğumu tüm insanlar bilip buna şehadette bulunana kadar, her tarafta Allah'ın dediği gerçekleşene kadar onlarla savaşmakla emrolundum. Ve yuqimu s-sala ve yu'tu zeka, namaz kılıp zekat verene kadar onlarla savaşmakla emrolundum. Demek ki Hazreti Peygamber sadece öğüt vermek için gönderilmedi. Evet, Kur'an buyurur: "İnneme ente muzekkir leste aleyhim bi musaytir." Ey Resulüm, sen insanlara öğüt verensin, hatırlatansın. Onların başında bir zorba değilsin. Evet, peygamber zorbalık yapmaz. Evet, peygamberin yapmış olduğu savaşlar insanları zorla Müslüman yapmak için olamaz. Zaten zorla Müslüman olan Müslüman da sayılamaz. Münafıklaşmış olur, Kafir iken korkusundan Müslüman görünen insan münafık olur. Münafık ise kafirden daha tehlikeli değil midir? Münafıklar kafirden daha tehlikelidirler. Dolayısıyla İslam'ın böyle bir yolu seçmemesi icap etmekteydi. La ikraha fiddin, o yüzden dinde zorlama yoktur buyuruyor Allah. Ondan dolayı zorlayacak olursanız kafirleri münafık yapmış olursunuz. O zaman Hazreti Peygamber'in savaşının gayesi neydi? Hazreti Peygamber'in sadece öğüt veren bir insan olmayacağım, aynı zamanda güç kuvvet sahibi olacağı, yeryüzünde bir medeniyet meydana getireceği, başka devletleri yıkacağı ve İslam devleti kuracağı, ta Hazreti İsa aleyhisselam tarafından da haber veriliyordu. Matta İncil'inde de ifade olunduğu üzere Hazreti İsa da diyordu ki, ey Rabbim, göklerde senin hakimiyetin olduğu gibi yeryüzünde de senin hakimiyetin gerçekleşsin. Belki 2000 yıldır kilise laikliği kabul etmiş olabilir. 2000 senedir kilise dünyaya karışmıyor, sadece ve sadece öğütler veriyor olabilir. Devletlere karışmıyor, yeryüzünde olan haramlara müdahale etmiyor olabilir. Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olmalıdır demiyor olabilir. Laikliği benimsemiş olabilir ama kendi kaynaklarında kendilerinin meşru ve muteber olarak gördüğü o dört İncil'den birisi olan Matta'da Hazreti İsa aleyhisselam böyle söylüyordu: Rabbim, göklerde senin iraden gerçekleştiği gibi yeryüzünde de senin iraden gerçekleşsin. Bütün peygamberler bunun için gönderilmişlerdi. Hazreti Peygamber de bunun için gönderildi. Allah'ın iradesi sadece göklerde gerçekleşmemeli, onun iradesi yeryüzünde de gerçekleşmeli. Bunu sadece öğüt vermekle gerçekleştirebilir misiniz? Sadece öğüt vererek Allah'ın istediği gibi bir dünya meydana getirebilir misiniz? O diktatörleri, o zalimleri devirmeden Allah'ın istediği gibi bir medeniyet meydana getirebilir misiniz? Onlar size müsaade ederler mi? Onlar o saltanatı bırakırlar mı? O dört İncil'de Hazreti Yahya aleyhisselam da benden sonra benden kudretlisi geliyor demişti. Benden sonra benden daha kudretli olacak olan ahir zaman peygamberi gönderilecek demişti. Ve kendinden sonra bir peygamber geldi, Hazreti Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem. Benden sonra gelecek olan kudretli bir peygamber olacak diyordu. Barnabas İncil'inde de aynı ifadeyi görürsünüz. O ahir zaman peygamberi dinsizlerin üzerine güç kullanarak gidecek. Sadece öğüt vermeyecek. Ahir zaman peygamberi dinsizliğin üzerine güç kullanarak gidecek. Bunlar İncil'lerde geçiyor. Hazreti Peygamber'in nasıl bir vazife ile görevlendirildiğini ifade ediyor bu cümleler. Gelecek olan peygamber bir komutan peygamber olarak gönderilecek. Yaklaşık bundan 1390 sene evvel, bugün 15 Mart, dün itibariyle 14 Mart günü, yine bu sene nasıl ki 14 Mart Cuma'ya denk geldiyse o zaman da Cuma'ya denk gelmişti. Sene 624, bugünden 1390 sene evvel böyle bir Cuma günü Allah Azze ve Celle peygamberinin komutan bir peygamber olarak gönderildiğini tüm dünyaya gösterdi. Hazreti Peygamber ilk savaşını gerçekleştiriyordu. Fakat ondan evvel peygamberlerin birçoğunun böyle bir vazifeyle vazifeli olduğunu ifade etmek icap eder. Eğer bir kısmı böyle şeyler yapmadıysa yapacak bir güce ulaşamadığı için, öyle bir kudrete ulaşamadı bazıları. Hazreti Peygamber gibi güç ve kuvvet eline geçemedi. Onlara nasip olmadı öyle bir ashab. Ondan dolayı, yoksa hepsinin vazifesi de buydu. Yeryüzünde güç kullanacaklar gerektiği zaman. Önce tebliğ yapacaklar, anlatacaklar, iman edecek olanlar edecekler, iman etmek istemeyenler etmeyebilirler. Fakat onlar yeryüzünde kendi dediklerinin olmasını isteyemezler. İman etmeyen etmeyebilir ama yeryüzünde benim dediğim olur diyemez. Çünkü dünya Allah'ın olduğuna göre herkesin yaratıcısı ve rızık vericisi ve kainatın idarecisi o olduğuna göre hiç kimse onun dünyasında böyle bir iddiada bulunamaz. Belki iman etmeyebilir ama benim dediğim olacak diyemez. İşte peygamberler böylelerine karşı mücadele etmek için gönderildiler. Tevbe suresinde ve Fetih suresinde Allah Azze ve Celle aynı ifadelerle buyurur ki: Huvellezî ersele resûlehu bil hudâ ve dînil hak. O Allah ki Resulünü o peygamberin hidayet ile ve hak din ile gönderdi. Hangi amaçla gönderdi? Liyuzhirahu aleddini kulli. Bütün dinlere üstün gelmesi için. Allah Azze ve Celle peygamberin hangi amaçla gönderdiğini açıklıyor. Nasıl ki bu kitabın hangi amaçla gönderildiğini açıklıyor, aynı şekilde peygamberin de hangi gaye ile gönderildiğini açıklıyor. İnne enzelne ileykel kitabe bil hak. Sana bu kitabı indirdik ki biz ey Resulüm, لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَرَاكَ اللّٰهِ. Allah'ın sana gösterdiği şekilde insanlar arasında hükmedesin diye. Kitabın gönderilme gayesi bu. Sana bu kitabı indirdik ki insanlar arasında Allah'ın sana kitapta gösterdiği şekilde hükmedesin diye. Sadece öğüt vermen için değil, sadece davette bulunman için değil, aynı zamanda hayata hükmetmen için. Kitap bu kitabın neden gönderildiğini açıklıyor. Aynı şekilde peygamberin de neden gönderildiğini açıklıyor. Allah öyle bir Allah ki huvellezî ersele resûlehu bil hudâ ve dînil hak. O Allah Resulünü hidayet ile ve hak din ile gönderen Allah, neden gönderdi peygamberini? Öğüt versin diye mi sadece? لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ kulli. Bütün dinlere üstün gelsin diye. Dinlere, yani düzenlere, hayat tarzlarının tamamına, bütün ideolojilere, hepsine üstün gelsin diye. Bu Allah'ın hakkıdır. Allah Azze ve Celle'nin böyle bir kitap indirmesi, çünkü kendisi meliktir. Melik kainatın padişahıdır. Kainatın hükümdarıdır. Bütün kainata hükmeden Allah'ın insana hükmetmemesi olabilir mi? Bütün kainatta onun kanunları geçerliyken bir tek şu dünyada mı onun kanunları geçerli olmayacak? Allah Azze ve Celle buna razı olur mu? Her tarafta onun dediği oluyorsa dünyada da onun dediği olacak ve Allah Azze ve Celle Resulünü de bu amaçla gönderdi, kitabını da bu amaçla gönderdi. Bazı aşağılık kompleksine sahip olan Müslümanlar, İslam'da savunma savaşı vardır, taarruz savaşı yoktur dediler. İslam'da savunma varmış, taarruz yokmuş, öyle mi? Allah Resulü Bedir'e doğru hareket etti. Bedir, kafirler, Mekke'nin müşrikleri önce saldırmış değillerdi. Efendimiz Bedir'e doğru hareket edince, kervanı vurmak üzere hareket edince, onlar o zaman geldiler. Biraz sonra o meseleye temas edeceğim. Hazreti Peygamber'in Bedir savaşı bile tamamen bir savunma savaşı değil. Kervanın vurulması da bir hedef idi. Ve aynı zamanda Mekke ordusuyla karşı karşıya gelmek de bir hedef idi. Mekke'nin fethedilmesi, Hayber'in fethedilmesini nasıl açıklayacaklar? Hayber Yahudilerin kalesi, yerinde duruyorlardı. Hazreti Peygamber oraya gitti ve orayı muhasara etti ve orayı fethetti. Mekkeliler yerlerinde duruyorlardı. Allah Resulü geldi ve Mekke'yi fethetti. Hani İslam'da taarruz savaşı yoktu? Hani İslam'da sadece savunma savaşı vardı? Aşağılık kompleksine sahip olan Müslümanlar, İslam'ın taarruzunun Amerika'nın taarruzuyla aynı gibi görüleceğini düşünerek, İslam'ı öyle göstermemek için, güya İslam'ı cici gösterebilmek maksadıyla, İslam'da savunma var, taarruz yoktur dediler. Açıklasınlar, Hayber'in fethini açıklasınlar, Mekke'nin fethini açıklasınlar. Sadece Uhud savaşı mı, sadece Hendek savaşı mı var Hazreti Peygamber'in hayatında? Haydi onlar savunma savaşı. Ama Hayber'in fethi, Mekke'nin fethi de mi savunma? Aşağılık kompleksine kapılmış olan Müslümanlar, böyle bir takım savunmacı yaklaşımlar ortaya koyuyorlar ve güya İslam'ı cici olarak göstermeye çalışıyorlar. İslam'ın böylelerinin savunmasına ihtiyacı yoktur. İslam'ın böylelerinin güzelleştirmesine de ihtiyacı yoktur. İslam zaten güzeldir, onların böyle gayretlere girmelerine gerek yoktur. Evet, İslam'da taarruz vardır ama Amerika'nın taarruzu gibi değil. Ya da insanları zorla Müslüman yapmak için değil. İslam'da taarruzun sebebi, taarruzun caiz olmasının sebebi, dünya Allah'ın olduğuna göre, Allah'ın dünyasında onun istediği nizamın ve medeniyetin olması Allah'ın hakkıdır. Taarruzun temelinde bu vardır ve bu yanlış değildir. Madem ki dünya Allah'ın, her tarafta onun dediği olmalı, bu onun hakkıdır. Ve İslam'da taarruzun caiz olmasının sebebi, onların başındaki, toplumların başına bela olmuş olan o diktatör sistemleri devirmektir. O diktatör sistemleri devirmediğiniz müddetçe o toplumlar özgürleşmeyecektir. Özgürleşmeyen o toplumlara İslam'ı nasıl götürebileceksiniz? İslam'ı oralara götürebilmek için İslam taarruzu caiz görmüştür. Zorla Müslüman yapmak için değil, ganimet almak için değil, toprak almak için değil. İslam'ın hiçbir zaman böyle bir gayesi yok. Hatta ganimet almak için savaşanlara İslam cehennemi vaat ediyor. Toprak almak için savaşanlara İslam cehennemi vaat ediyor. Kahraman desinler diye savaşana İslam cehennemi vaat ediyor. İslam sadece ve sadece oralara la ilahe illallah davasını götürebilmek için savaşmayı caiz görüyor. Ribi İbni Amr gibi sahabiler bu gerçeği açıklamışlardı. Mughire bin Şube gibiler bu gerçeği açıklamışlardı. İran orduları başkomutanı Rüstem'in karşısında bu gerçeği açıklamıştı. İran orduları başkomutanı soruyordu. Neden İran'a kadar geldiniz? Ta Mekke'den, Medine'den toplandınız. İran'a kadar binlerce kilometre yolu nasıl geldiniz? Ve neden geldiniz? Derdiniz nedir? Eğer mal mülk ise size mal mülk vereyim ve buralardan gidin. Ribi İbni Amr ona diyordu ki, biz bunlar için gelmedik hükümdar. Bu senin gibilerin maksadı olabilir. Senin gibiler ganimet için savaşır. Senin gibiler toprak için savaşır. Senin gibiler şan şöhret için savaşır. Bizim böyle bir gayemiz yok. Biz insanları kullara kulluktan kurtarmaya geldik. Yeryüzünde Allah'ın dediği olsun diye geldik. Siz insanları kendinize kul yaptınız. Bunlar Allah'ın kulu olacağına, Allah'a itaat edeceğine, Allah'ın devletinde yaşayacağına, Allah'ın kanunlarına göre yaşayacaklarına, sizin koyduğunuz kanunlara göre yaşıyorlar. İşte biz bunu değiştirmeye geldik. Onları kendinize kul yaptınız. Biz onları Allah'a kul yapmak için geldik. Rüstem hayretler içinde kalmıştı. Dedi ki, gerçekten bunun için mi geldiniz? Gerçekten memleketimizi ele geçirmek için değil mi? Gerçekten ganimet için değil mi? Şunun şunun için değil mi? Gerçekten la ilahe illallah desek çekip gidecek misiniz buralardan? Evet diyordu Ribi İbni Amr. Bizim böyle bir derdimiz yok. Hakimiyet kurmak gibi, kendi hakimiyetimizi kurmak gibi bir derdimiz yok. Biz Allah'ın hakimiyetini kurmak için geldik. Eğer kendi hakimiyetimizi kurmak için mücadele edersek, o zaman sizden ne farkımız kalır? O zaman biz de sizin gibi olmuş oluruz. Biz bunun için gönderilmedik. Bunun için gelmedik. Sadece insanların sizin köleliğinizden, esaretinizden, kulluğunuzdan kurtarmak için geldik. Onlar Allah'ın kullarıdırlar. Allah'ın dediği gibi yaşamalıdırlar. Bırakın onları kendi hallerine. Allah'ın dediği gibi yaşasınlar. İslam'da taarruz var ama bundan dolayı var. Taarruz cihadı olmasaydı İstanbul nasıl fethedilecekti? Taarruz olmasaydı Mısır, Yemen, İran, Irak, Türkiye nasıl fethedilecekti? Şam nasıl fethedilecekti? Suriye, Ürdün nasıl fethedilecekti? Aşağılık kompleksine kapılmış Müslümanımız. İslam'da savunma vardır diyor, taarruz yoktur diyor. O zaman bunları açıklar mısın? İslam'da taarruz var ama Amerika'nın taarruzu gibi değil. Kendimizin hakimiyetini kurmak için değil. İnsanları esir almak için değil. Allah'ın hakimiyetini kurmak için. Onların savaşıyla bizim savaşımızın arasındaki fark budur. Ve bu küçük bir fark mıdır? Bu küçük bir fark mıdır? Onlar o amaçla mücadele ederlerken ganimet almak, şan şöhret sahibi olmak, memleketleri ele geçirmek ve oraları sömürmek onların gayesi buyken Müslümanlar asla böyle bir gaye taşımadılar. Ve böyle bir gaye için savaşanlara İslam cehennemi vaat etti. Allah Azze ve Celle böyle bir peygamber gönderdi. Yeri gelecek ileride savaş da yapacak. Kamer suresinde Allah Azze ve Celle buyuruyordu ki, daha Mekke'deyken, daha Müslümanlar Medine'ye hicret etmeden evvel, daha Müslümanlar Mekke'deyken, zayıf iken, eziliyorken, Allah buyurdu ki, سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرُ O topluluk darmadağın olacak, hezimete uğrayacak ve arkalarını dönüp kaçacaklar. Hazreti Ömer der ki, ben bu ayeti merak ediyordum. Bu topluluk hangi topluluktur? Allah Azze ve Celle hangi topluluğu kastediyor? O topluluk dağılacak, hezimete uğrayacak, arkalarını dönüp kaçacaklar. Mekke'de Müslümanlar zayıf iken, zulüm altında inlerken, Kur'an böyle haber veriyordu. Böyle günler gelecek. İleride böyle günler gelecek. Allah haber veriyordu. Hazreti Ömer merak ediyordu. Bedir Savaşı esnasında onların arkalarını dönüp kaçtığını gördüğü zaman, işte dedi ayet, demek ki Bedir Savaşı'nı, Bedir zaferini kastediyormuş. Ve Hazreti Peygamber o gün bu ayeti okuyordu. Seyhuzemul cem'i ve yuvallûne dubur. O topluluk hezimete uğrayacaklar yakında ve arkalarını dönüp kaçacaklar. Arkalarını dönüp kaçtıkları zaman Bedir'de Efendimiz bu ayeti okuyor ve Hazreti Ömer de ayetin hangi sebeple geldiğini, kimleri kastettiğini anlamış oluyordu. Mucizevi bir ayet, tüm ayetler mucizedir ama bu herkesin anlayabileceği, gelecekten haber veren bir mucizeydi. Nasıl ki ve duhada مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى Ey Resulüm, Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı, seni yalnız bırakmadı, üzülme. Bu zor günler geçecek ve Rabbin sana verecek, güzel günler gelecek. Sen razı olana kadar verecek. Gelecek günler bugünden daha güzel olacak. Ve rafa'na leke zikrak. Senin adını, şanını yükselteceğiz. Bunlar Mekke'de nazil oluyordu. İnsanlar Hazreti Peygamber'in aleyhinde konuşuyor, öldürmeye çalışıyor, ona ambargo konuluyor, her türlü zulüm yapılıyor ve o dönemde Allah böyle buyuruyor ve peygamberini ve Müslümanları teselli ediyor ve onlara ümit veriyordu. Gelecek günler güzel olacak diyordu. İman etmeyen insanın anlayamayacağı ayetler bunlar. Zulüm altında inliyorlar. Her an kapılabilirler, yok edilebilirler. Öyle günlerde Allah böyle buyuruyordu. İman etmeyenin bunu kabul etmesi mümkün değildi. Allah böyle buyuruyordu ve dediği gerçekleşmedi mi Bedir'de? Hakikaten de Rabbi ona verdi, verdi, verdi. وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْدَى Bedir'de de verdi, aslında Uhud'da da verdi, Hendek'te de verdi, Tebuk'te de verdi, Hayber'de de verdi, Mekke'nin fethinde de verdi, kendinden sonra da devam etti. Ona Allah koskoca bir ümmet verdi, sadece Bedir zaferini değil. Mekke'nin fethi bir fetih. Mekke'nin fethi bir fetih. Bedir ise bir fetih değil, bir zafer. Mekke'nin fethinde Mekke ve civarı fethedildi. Tamamen ele geçirildi. Ama Bedir'de ise böyle bir toprak parçasının ele geçirilmesi söz konusu değil. Bedir'de kafirlerin gücünün kırılması, onların askeri gücünün toprağa gömülmesi söz konusu. Allah Azze ve Celle Hazreti Peygamber'e her türlüsünü verdi. Nasıl ki inne a'tayna kel kevser buyurdu. Ey Resulüm, biz sana Kevser'i verdik. Kevser sadece cennetteki havzı Kevser değil. Sadece Müslümanların suyundan içeceği, içenlerin bir daha susamayacağı, o berrak olan, soğuk ve aynı zamanda baldan tatlı olan o havzı Kevser değil. Kevser aynı zamanda hayr-ı kesir manasında, çok hayır demek. Ey Resulüm, Rabbin sana hayr-ı kesir, çok hayır verdi, yani verecek. Kevser suresi Mekki'dir. Mekke'deyken nazil olmuştur ve Allah Azze ve Celle o zamandan haber veriyordu. Rabbin sana verecek, sana Kevser'i verecek, yani sana büyük bir hayır verecek. Bunun içerisinde büyük bir ümmet de var. Bunun içerisinde kendi neslinden gelecek olan büyük zatlar var. Onun neslinden nice Abdülkadir Geylaniler geldi, Hasanlar, Hüseyinler geldi. Ey Resulüm, Rabbin sana Kevser'i verdi. Senin ümmetinden nice alimler yarattı. Sana verecek ey Resulüm, üzülme. Yoluna devam et. Allah Azze ve Celle bunları haber verdiği zaman Müslümanlar her an için başlarına bir musibetin geleceğini bekliyorlardı. Hazreti Ebu Bekir o günleri anlatırken der ki, ey Ali, sen daha çocuktun, o günleri çok anlamıyordun belki, sen daha çocuktun. Evimizden çıktığımız zaman akşamleyin evimize döneceğimizden emin olmazdık. Evimize geldiğimiz zaman sabahleyin evimizden çıkacağımızdan emin olmazdık. Öyle günler gördük ey Ali, o zamanlar sen daha çocuktun. Evet, öyle günler geçirdiler. Fakat sonunda Allah Azze ve Celle 13 sene sabreden, zulme karşı mücadele eden, mücadele ederken sabreden Müslümanlara 13 sene sonra Medine'de bir devlet nasip etti. 1,5 sene sonra da Bedir zaferini nasip etti. Bir Ramazan gününde, Ramazan'ın 17'sinde, sabahında, bir cuma sabahında Allah Azze ve Celle onlara o zaferi nasip etti. Diyorlardı ki Mekkeliler, biz eğer sana uyacak olursak, ey Muhammed, sana uyacak olursak bizi buradan sürerler. Başka devletler, başka krallar, biz zayıfız diyorlardı. Bizans gibi, İran gibi o zamanın süper güçleri var. Yemen gibi, Habeşistan gibi büyük devletler var. Eğer sana uyacak olursak o zaman bizi buralardan sürerler. Halbuki dünya devleti olacaklardı, anlamıyorlardı. Hazreti Peygamber'e iman etselerdi dünya devleti olacaklardı. Hazreti Peygamber onlara bunu vaat ediyordu. İnanmak istemiyorlardı. Ebu Talib'e gidiyorlar ve diyorlardı ki, ya Ebu Talib, yeğeninle aramızdaki bu meseleyi hallet. Yoksa aramızda savaş çıkacak. Ebu Talib de Peygamberimizi çağırıyor ve diyordu ki, yeğenim, bak senin milletin geliyor ve bana böyle söylüyor. Mekkeliler geliyorlar, böyle söylüyorlar. Bu davayı bıraksın diyorlar. Artık seni daha fazla koruyamıyorum. Ne diyorsun bu hususta? Efendimiz dedi ki, ey amca, ben onları öyle bir kelimeye davet ediyorum ki o kelimeyi söylediklerinde bütün Araplar onlara boyun eğecek, Arap olmayanlar da onlara boyun eğecek. Ben onları buna davet ediyorum. Dünya onlara boyun eğecek. Dediler ki, kolay o zaman söyle, bir kelime ise söyle söyleyelim. Madem ki dünya devleti olacakmışız. Efendimiz dedi ki, la ilahe illallah deyin, dünya devleti olun. Olmaz dediler. Olmaz, neden olmaz dediler? Çünkü anlıyorlardı ki la ilahe illallah sadece bir söz değil. Allah'tan başka hiçbir ilahın olmadığını söylediğiniz zaman hayatınızı değiştirmeniz gerekiyor. Anlıyorlardı. La ilahe illallah benim hayatıma Allah karışır. Ondan başka karışmak isteyen otoriteleri reddediyorum demek. Ondan başkalarını kabul etmiyorum demek. Hayatımın her alanına o karışacak demek. Yani bu hayatın değişmesi demekti. Anlıyorlardı ve kabul etmediler. Bunun bir cümle olmadığını biliyorlardı. Allah'ın varlığı ve birliği demek olmadığını anlıyorlardı. Onlar zaten Allah'ı biliyor, hem de tek olduğuna da inanıyorlardı. Tarih boyunca hiçbir millet 10 tane Allah'a inanmamıştır. Onlar bir Allah'a inanıyorlardı. Ancak onlar Allah'ı hayatlarına karıştırmak istemiyorlardı. Sadece yaratan bir Allah istiyorlardı. Sadece rızık veren bir Allah'a iman ediyorlardı. Tek ilah olarak onu kabul etmek istemiyorlar. Başka ilahlar da üretiyorlar ve sonra güya onların dediği gibi yaşadıklarını iddia ediyorlardı. Halbuki kendi bildikleri gibi yaşıyorlardı. İşte sorun buydu. Onlar kendi istedikleri gibi yaşamak istiyorlardı. Halbuki la ilahe illallah Allah'ın dediği gibi yaşamak demek, ondan başka otoritelerin reddedilmesi demek. Bunu anlıyorlardı. Dünya devleti olacaklardı ama buna rağmen kabul etmediler. Sonra Efendimizin dediği doğru çıkmadı mı? Gerçekten de ondan sonra İslam yayılmadı mı? Güçlenmedi mi? Hazreti Peygamber'in peygamber olduğu gerçek değil miymiş? Kur'an sana Rabbin verecek, sen razı olana kadar verecek. Gelecek günler daha güzel olacak derken doğru söylememiş mi? Kur'an kelamullah değil miymiş? Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem Medine'ye gitmek zorunda bırakıldı. Çünkü artık kendisini öldürmeye karar vermişlerdi. Çünkü Medine'den gelen bazı insanlar Efendimiz'e beyat etmişler, söz vermişler, ayrılmayacağız, itaat edeceğiz demişler. Ve bu onlar için bir tehlikeydi. Mekkeliler için bu bir tehlikeydi. Çünkü Medine taraflarına doğru, Şam'a doğru yani sürekli olarak kervan gönderiyorlardı. Eğer Medine'yi kaybederlerse, Medineliler Müslümanlaşmaya başlarsa o zaman kervanları tehlikeye düşecekti. Yılda 200 bin altın dinar civarında Şam'dan getirdikleri, götürdükleri kervanlarla gelir elde ediyorlardı. O yüzden bu tehlikeyi gördüler ve Peygamberimizi öldürmeye karar vermişlerdi. Medine'ye ulaşmasını istemiyorlardı. Eğer Medine'ye ulaşırsa o zaman onların başına geçerse artık Mekkelilerin kervanları emniyet altında olmayacaktı. Ondan dolayı Peygamberimizi öldürmeye karar vermişlerdi. Ve buna rağmen Rabbi onu onların elinden kurtardı ve Efendimiz Medine'ye sağ salim vardı. Medine'de bulunduğu zaman içerisinde etrafa sürekli olarak askeri birlikler gönderiyordu. Kendisinin katılmadığı seriyeler, kendisinin katılmadığı askeri birliklere seriye denir. 60 kadar seriye göndermişti hayatında. Medine'deki hayatında, 10 yıllık Medine hayatında 27 defa kendisi askeri birliklerin başında bulunmuş. Bunların bir kısmında savaş gerçekleşmiş, bir kısmında ise sefer yapılmış ve geri dönülmüştü. Hazreti Peygamber, ben rahmet peygamberiyim ve ben harp peygamberiyim buyuruyordu. Sadece rahmet peygamberi değil, aynı zamanda harp peygamberi olduğunu bizatihi kendisi ifade eder. Ancak Hazreti Peygamber'i nasıl tanıttılar bize? Sadece öğüt veren bir peygamber. Onların anlatmış olduğu peygamberin eline hiç kılıcı yakıştırabilir misiniz? O hocaların anlattığı peygamberin elinde sanki hiç kılıç yoktur. Halbuki Hazreti Peygamber evet tebliğ yapıyordu, evet rahmet peygamberiydi, evet insanlığın kurtuluşu için gönderilmişti, onlara yol gösteriyordu, onları cahiliye hayatından kurtarıyordu, evet bu yönüyle rahmetti. Ama eğer o zalim diktatörleri devirmeyecek olursa, onların üzerine askeri birliklerle gitmeyecek olursa, o zaman rahmeti eksik kalmış olurdu. O zalim diktatörler ancak askeri güçten anlarlar. Onlar fikirden anlamazlar. Onlar doğruları kabul etmek istemezler. Çünkü onlar insanları sömürmektedirler. O saltanatı kaybetmek istemezler. Evet, rahmet peygamberi, aynı zamanda harp peygamberi. Harp peygamberi olmazsa rahmet peygamberi de olamaz. Savaşmadığınız müddetçe yeryüzünde adaleti gerçekleştiremezsiniz. Adaleti gerçekleştirmeyenlerin rahmeti eksiktir. Zulmü engellemeyenlerin rahmeti eksiktir. Hazreti Peygamber'in rahmeti kamil bir rahmet idi. Tek yönlü bir rahmet değildi. Tek yönlü bir peygamber anlattılar. Yanlış bir peygamber anlatımı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem haber aldı ki bundan 1390 sene evvel Ramazan günü haber aldı ki Ebu Sufyan'ın komutasındaki Mekkelilerin kervanı şu bölgeden geçecek. Şam'a gitmiş, mal almış. Ebu Sufyan Mekkeliler adına Şam'a gitmiş, mal almış ve geliyor. Müslümanlar bütün varlıklarını Mekke'de bırakarak hicret etmek zorunda kalmışlardı. Efendimiz Müslümanların biraz da varlıklı hale gelmesini istedi ve dedi ki Ebu Sufyan'ın ordu, Ebu Sufyan'ın kervanı geliyor. Gelmek isteyenler gelsinler. Ve bu şekilde 313 kişi kadar sahabeden o sırada hazır olanlar hemen Efendimizle birlikte hareket ettiler ve Allah Resulü kervanı bir yerde, Mekke ile Medine arasında bir yerde yakalamak istedi. Eğer sadece maksadı kervan olmuş olsaydı Medine ile Şam arasında yakalaması daha mantıklıydı. Mesela Şam burada, Medine burada, Mekke burada. Yaklaşık olarak eğer Efendimizin sadece maksadı kervan olsaydı kervanı şu istikamette bir yerde, yani Şam'dan gelirken Medine'ye doğru oralarda bir yerde yakalaması daha mantıklıydı. Mekkelilerin yardıma gelmesi o zaman hiç mümkün olmazdı. Ama Efendimiz şurada bir yerlerde sıkıştırmak istedi. Hem kervanı ele geçirmek istemiş oldu, hem de Allah Azze ve Celle'nin yönlendirmesiyle olay böyle gerçekleşti ve Mekke ordusuyla karşı karşıya gelmesini Allah takdir ediyordu. Yalnız kervan değil, aslında Mekke ordusuyla karşı karşıya gelecekti. Ebu Sufyan da haber aldı. Çok akıllı birisiydi. Haber aldı, tahminlerde bulundu. Bazı kimseleri yolda konuşturdu. Medinelilerde bir hareketlenme var mı yok mu? Bazı insanlardan öğrendi ve sonra Medine develerinin af buyurun tezeğine baktı. Orada bir tezek, bir deve pisliği gördü. Onu karıştırdı ve içinden Medine hurmasının çekirdeğini gördü. Anladı ki Müslümanlar geliyorlar. Bu Medine hurmasının çekirdeği anladı ve Hazreti Peygamber'in göndermiş olduğu casuslar olduğunu anladı ve derhal yolunu değiştirdi. Deniz kenarından harekete geçti ve Müslümanlar kervanı yakalayamadılar. Efendimiz 2 gün kadar bu şekilde yol aldıktan sonra ashabına döndü ve dedi ki, kardeşlerim, kervanı kaçırmış bulunuyoruz. Kervan elimizden kaçtı ve kervanın komutanı, reisi Mekke'ye haber göndermiş, yardım istemişti. 1000 kişilik bir kuvvetle geliyorlardı. Efendimiz dedi ki, kervan gitti ve Mekke ordusu da yaklaşıyor. Ne yapmamı tavsiye edersiniz? Dediler ki, bazıları dediler ki, ya Resulallah, biz kervanı vurmak için yola çıktığımızdan dolayı iyice silahlanmadık. Basit bir kılıç, ok falan aldık yanımıza sadece. Orduyla karşı karşıya gelebileceğimiz kadar bir hazırlık yapmadık. Efendimiz sormaya devam ediyordu. Gelen düşmanın 1000 kişi kadar olduğunu hesap etmişti. Mekkelilerin göndermiş olduğu sucuları yakalamışlardı Müslümanlar. Bedir kuyularının yakınında Mekkelilerin gönderdiği sucular yakalanmıştı Müslümanlar tarafından ve Efendimiz onları sorguya çekmişti ve soruyordu, nerededirler şu anda ve sayıları kaç kişidir, kaç at var, kaç deve var, kaç tane zırhlı insan var vesaire, onlara sorular soruyordu ve onların verdiği bilgilerden anladı ki onların sayıları 1000 kişi kadar. O sucular sayıyı bilmiyoruz dediler. Efendimiz dedi ki, günde kaç tane deve kesiyorlar? Askerlerin yemesi için günde kaç tane deve kesiyorlar? O sucular, Mekke müşriklerinin adamları, dediler ki günde 9 veya 10 tane deve kesiyoruz. Efendimiz dedi ki, bir deve 100 kişiye yeter. Demek ki bunların sayıları 1000 kişidir. Ve işte ondan sonra ashabıyla istişare etti. Ey ashabım, durum böyle böyle, ne diyorsunuz? Hazreti Ebu Bekir kalktı, dedi ki, ya Resulallah, Rabbin sana ne emrettiyse bize onu emret. Düşünme. Ömer kalktı, aynı şeyleri söyledi. Miktat kalktı, aynı şeyleri söyledi. Ve dedi ki, ya Resulallah, vallahi biz sana Musa'nın, ashabının Musa'ya dediği gibi demeyeceğiz. Musa'nın ümmeti Musa'ya "Fezheb ente ve rabbuke fekatile inna hahuna kaidun" demişlerdi. Musa aleyhisselam onlara, şu şehre girin, Allah size burayı nasip edecek, orayı fethedeceksiniz dediği zaman Musa Aleyhisselam'ın ümmeti Musa'ya sen ve Rabbin gidin birlikte savaşın, biz burada oturuyoruz demişlerdi. Biz onların dediği gibi demeyeceğiz ya Resulallah. Biz sana diyoruz ki sen ve Rabbin savaşın, biz de sizinle birlikte savaşacağız. Efendimiz sormaya devam ediyordu. Görüş beyan etmek isteyen var mı? Muhacirler görüşlerini söylemişlerdi. Anladılar ki Allah Resulü Ensar'ı kastediyor. Sa'd bin Muaz onların önceden reisiydi. Ayağa kalktı ve dedi ki ya Resulallah sen bizi mi kastediyorsun? Evet dedi Peygamberimiz. Muhacir kardeşlerimiz sana görüşlerini söylediler. Sen hala sormaya devam ediyorsun. Sen bizi mi kastediyorsun? Evet dedi Allah Resulü. Sa'd bin Muaz dedi ki ya Resulallah sen belki başka bir maksatla çıkmış olabilirsin evinden. Yani kervanı vurmak maksadıyla, ama Rabbin sana başka bir vazife vermiş olabilir. Bizi Allah'ın emriyle yürüt. Allah sana ne emrettiyse bize onu emret. Malımızdan istediğini al, istediğini bize bırak. Aldıkların bizi daha çok sevindirir. Ve sen bizim önümüzde olduktan sonra vallahi denize dalsan biz de seninle beraber denize dalarız ya Resulallah. Allah Resulü bu sözlerle rahatladı ve haydi zafere kardeşlerim dedi. Madem ki siz böyle diyorsunuz, haydi zafere, Allah'ın yardımı bizimle birliktedir. Ve iki ordu karşılaştılar. Aralarında bir tepe vardı. Birbirlerini görmüyorlardı. Kur'an-ı Kerim Enfal suresinde bu olayı anlatırken buyurur ki eğer sözleşmiş olsaydınız böyle karşı karşıya tam denilen zamanda bir araya karşı karşıya gelemezdiniz. Ama bu Allah'ın takdiriydi. Allah sizi karşı karşıya getirdi. İçinizden bir kısmı Allah'ın hükmünün savaş olduğunu anladığı halde sanki ölüme götürülüyormuşçasına yine de itiraz ettiğini, biz bunun için evimizden çıkmadık, kervanı vuracaktık, ganimet alacaktık dediğini Allah Azze ve Celle duymuştu ve onları Enfal suresinde kınamaktaydı. Allah'ın hükmünün bu olduğu, sizi karşı karşıya getirdiğini anlamıyor musunuz da hala böyle konuşuyorsunuz buyuruyordu onlara. Ve onlar karşı karşıya gelmişler, birbirlerinden haberleri yok. Hubab ve de Habbab bin Münzir radıyallahu anh Efendimizin yanına geldi. Dedi ki ya Resulallah sen orduyu buraya yerleştirdin. Orduyu buraya yerleştirdin. Bu sana vahiy ile mi bildirildi yoksa senin kendi görüşün mü? Efendimiz dedi ki hayır, vahiy gelmedi bu konuda. Kıymetli kardeşlerim, bugün öyle cemaatler türedi ki her yaptıkları şeyin Hazreti Peygamber tarafından kendilerine emredildiğini söyleyecek kadar ileri gidenler, kendilerinin veya hocalarının her gün yeşil kubbeyle Hazreti Peygamberle görüştüğüne inananlar, inandırılan saf temiz Müslümanlar. Hazreti Peygamber böyle konuşmuyordu. Kendisine vahiy gelen o peygamber birçok meselede içtihat yaptığını ifade ediyordu. Hayır dedi, bu benim kendi görüşüm. Bana vahiy gelmedi. Allah böyle bir yer göstermedi. Bu kadar detay ile Allah Azze ve Celle uğraşmaz. Bu gibi detayları komutanlarına bırakır. Kullarına bırakır. O zaman dedi Habbab, ya Resulallah burası uygun bir yer değil. savaş stratejisi açısından falan yer daha uygun. Eğer orayı ele geçirirsek orada su var, kuyu var. O kuyudan biz istifade ederiz. Düşman istifade edememiş olur. Efendimiz bu fikri beğendi ve onun dediğini yaptı. Ahir zaman peygamberi, ulul azm peygamber, her gün kendine vahiy gelen peygamber, bir arkadaşının görüşüne göre ordunun yerini değiştirdi. Çünkü o görüş daha doğruydu. Ve onlar oradayken orada gecelediler. Gece hava soğuktu. Bir kısmı ihtilam oldular. Sahabeden bir kısmı soğuk havada ihtilam olmuşlar ve gusül abdesti alamıyorlardı, su yoktu. Ve şeytan onlara vesvese veriyordu. Enfal suresinde Allah azze ve celle şeytanın bu oyununa dikkatimizi çeker ve şeytanın onlara vesvese verdiğini anlatır. Şeytan onlara gelip diyordu ki, bir de Allah yolundayız diyorsunuz, peygamberi peygamber olarak kabul ettik diyorsunuz, ama bakın bugün bu haldesiniz, gusül abdesti bile alamıyorsunuz ve bu şekilde öleceksiniz. Onların suyu var, Allah'ın düşmanı dediklerinizin suyu var ama sizin suyunuz yok. Siz bu durumdasınız, onlar o durumda. Şeytan böyle vesveseler veriyor. Tam fırsatını bulmuş, o fırsatı kaçırmıyordu. Ve Allah azze ve celle şeytanın bu vesveselerini dağıtabilmek için bir yağmur yağdırdı. Müslümanların olduğu bölgeye bir yağmur yağdı. Müslümanların bulunduğu yer kumsaldı. Yürümek zordu. Yağmur yağınca toprak, o kum sertleşti ve yürümeleri kolaylaştı. Mekke ordusunun bulunduğu yer ise topraktı. Oraya yağmur yağdığı zaman orası da çamur oldu. Onların yürümeleri daha da zorlaştı. Ve Müslümanlar bol miktarda suya kavuştular. Gusül abdesti alması gerekenler aldılar. Su ihtiyaçlarını giderdiler ve rahatladılar. Ve işte o anda Allah azze ve celle onlara bir uyku verdi. Hafif bir uyku. Savaşta uyku Allah'ın rahmetidir. Namazda uyku ise şeytandandır. Hazreti Peygamber öyle buyurur. Namazda uyku şeytandan, savaşta olursa Allah'tandır. Hafif bir uyku. Onlara Allah azze ve celle bu şekilde sekinetini indiriyordu. Onlar rahatlıyorlardı. Sükunete ulaşıyorlardı. Rahatlıyorlardı. Huzura kavuşuyorlardı. Bu şekilde onlar böyle iken bir taraftan da savaşın ilk anında onları az görüyorlardı. Yine Enfal suresinde bu olay anlatılır ve buyurulur ki Allah'ın rahmeti sizin gözlerinizde onların sayısını az gösterdi. Sizin sayınızı da onların gözünde az gösterdi. Onlar sizi az görüyorlardı, siz de onları. Sahabeden birisi der ki, yanımdakiyle konuşuyordum. Dedim ki bunlar kaç kişi kadarlar? O dedi ki 70 kişi kadar herhalde var veya yoklar. Bir diğeri de 100 kişi kadar vardırlar herhalde filan dedi. Halbuki sayıları 1000 kişiydi. Onlar da Müslümanları az görüyorlardı. Allah azze ve celle bu şekilde her iki ordunun da karşılaşmasını istiyordu. Eğer her iki ordu birbirini çok görecek olsaydı savaş yapmayabilirlerdi. O yüzden Allah azze ve celle kafirlerin kökünü kurutmak istiyor. Onları mağlup etmek istiyordu. Onları Müslümanların eliyle rezil etmek istiyordu. Yoksa Allah elbette ki kendisi onlara gereken cezayı verebilir. Ama mesela Nuh'un kavmindeki gibi tufan ile, Ad kavminde olduğu gibi kasırga ile falan ve falan milletlere gelen azap şekillerinden biriyle Allah istese onları yok edebilirdi. Geçmiş kavimlere nasıl azap ettiyse onlara da öyle azap edebilirdi. Onların başına taş da yağdırabilirdi. Ama Allah istiyordu ki onları Müslümanların eliyle rezil etsin. Öyle yapmak istiyordu ve onun için birbirlerini az görmelerini takdir ediyordu. Savaş başladı. Savaş başlarken her iki taraf da birbirini az görüyordu. Ama savaş başladığı zaman Kur'an'ın ifadesiyle kafirler Müslümanları kendilerinin bile iki katı görmeye başladılar. Müslümanları 2000 kişi gibi görüyorlardı. Ve birdenbire moralleri bozuldu. Bunlar ne kadar çokmuşlar diye düşündüler, moralleri sıfır oldu. Savaşın başında Allah Azze ve Celle her iki tarafı birbirine az gösteriyor. Ama savaş başladığında ise kafirler Müslümanları kendilerinin bile iki katı olarak görüyorlar ve morallerini kaybediyorlardı. Savaşın başında Efendimiz Rabbine yalvarıyordu. Sabaha kadar Hazreti Ali der ki herkes uyukluyordu. Bir ara gözümü açtım, Hazreti Peygamber'in yatmadığını ve Rabbine yalvardığını gördüm. Ellerini kaldırmış bu şekilde, üzerindeki ridası, kaftanı düşecek hale geldi ve düştü. Rabbine yalvarıyordu. Ey Rabbim diyordu, bana olan vaadini yerine getir. Sen vaadinden dönmezsin. İnnallaha la yuhliful mi'ad. Ey Rabbim, sen vaadinden dönmezsin. Eğer bugün bana olan vaadini yerine getirmezsen, senin ordun bu ordudur. Bu ordu senin ordundur. Eğer bugün bu orduyu korumazsan, bir daha sana yeryüzünde kulluk yapılmayacak. Kullara kulluk yapılacak. Bana olan vaadini yerine getir. Hazreti Ebu Bekir Sıddık geldi ve dedi ki yeter ya Resulallah, Rabbin seni işitti ya Resulallah ve mutlaka yardım gönderecektir ya Resulallah, üzülme ya Resulallah. Efendimiz o sırada kendinden bir an geçer gibi oldu, gözünü bir an kapattı, birkaç saniyelik bir uyku hali geldi. Ve o gözünü açtığı zaman müjde ya Ebubekir diyordu. Vallahi Cebrail'i görüyorum. Atıyla geliyor. 500 melekle birlikte. Bir taraftan Cebrail, 500 melekle birlikte. Bir taraftan Mikail. Allah Azze ve Celle Enfal suresinde bu olayı anlatırken enni mumiddukum bi alfin minel melaiketi murdifin. Ben sizi destekleyeceğim ard arda gönderdiğim 1000 melek ile. Eğer gerekirse Allah Azze ve Celle'nin size 3000 anlı şanlı melekle yardım etmesi yetmez mi? Eğer size ansızın saldıracak olurlarsa Rabbinin sana 5000 melekle yardım etmesi yetmez mi? Evet, 1000 melek yeterliydi. Evet, ayette buyurur ki bu yalnızca sizin gönlünüze huzur vermek içindir. Yoksa yardım meleklerden değil, Rabbinizdendir. Allah Azze ve Celle meleklerini gönderir ama insanlara teselli olsun diye. İnsanlar sayıya meraklı olduğu için 1000 melekle yardım eder. İnsanlar böyle şeyleri beklediği için
Allah öyle yardım gönderir. Hakikatte yardım Allah'tandır, melekten değil. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ Onları siz öldürmediniz ama Allah öldürdü. Melekler de değil. وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ رَمَى Attığın zaman sen atmadın ama Allah attı. Ey Resulüm, o tozu toprağı Hazreti Peygamber yerden aldı. Bir avuç toz toprak ve kahrolsunlar diyerek onların üzerine attı. Allah Azze ve Celle o tozu toprağı, o kum taneciklerini onların üzerine kadar gönderdi, oraya ulaştırdı. Ve kime değdiyse öldüler. Savaşta öldürülecekleri Allah Resulü tek tek yerlerini gösteriyordu. Savaştan evvel geziyordu savaş alanında. Şurada filan öldürülecek. Şurada falan öldürülecek. Şurada filan kimse öldürülecek diyordu. Ve sahabeden gelen rivayete göre tam dediği yerlerde dediği adamlar öldürüldüler. Allah'ın Resulü müydü, değil miydi? Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem bu şekilde nereyi gösterdiyse orada birer birer düşürüldüler. Ayette Enfal suresinde buyurur ki Allah meleklerine emretti. Vurun onların boyunlarına, vurun onların sırtlarına, vurun onların parmak uçlarına, vurun onların mafsallarına. Kollarını hareket ettiremesinler. Ben bu şekilde sahabeden gelen rivayete göre biz diyorlar melekler tarafından öldürüldüğünü parmaklarının uçlarına bakarak anlardık. Mafsallarına bakarak anlardık. Eğer buralarında kırbaç izi gibi izler varsa, yanmış gibi izler varsa, yanık izi gibi, anlıyorduk ki onlar melekler tarafından öldürülmüşlerdir. Bir sahabi anlatıyor, diyor ki bir kafirin peşine düştüm, tam ona kılıcımı vuracaktım, ben daha vurmadan bir ses işittim. Ey hayzum, ilerle diyordu ve bir anda bir kırbaç sesi gibi bir ses işittim ve adam düştü ve öldü. Ben ona vurmadan adam düştü ve öldü. Allah Azze ve Celle göstermek istiyordu. Meleklerin öldürdüğü kimselere bazı Müslümanları şahit tutmak istiyordu. Onlar görsünler ve şahit olsunlar. Rableri kendilerini melekleriyle desteklemektedir. Savaşın başında, daha savaştan önce şeytan Mekkelileri kışkırtmış, yaşlı bir insan kılığında gelmiş. Ben Müdliç kabilesinden Süraka diye biri vardı. Ona benzer bir surette geldi ve onları tahrik etti savaşmaya. Ben de sizinle beraberim dedi. Müdliç oğullarının reisi Süraka kılığında geldi. Ebu Cehiller, Mekke'nin müşrikleri onu Süraka zannediyorlardı ve onun da yardım edeceğini düşünüyorlardı. Zaten kendileri Müslümanlardan 3 kat daha fazlaydılar. Buna rağmen bir de ben Müdliç kabilesinin yardımının geleceğini görünce sevindiler. Halbuki o şeytan idi ve şeytan melekleri görebilmektedir. Cebrail aleyhisselamı gördüğü zaman şeytan kaçmaya başladı. Kur'an onu anlatır ve şeytana Ebu Cehiller diyordu ki, nereye gidiyorsun ey Süraka? Onu Süraka zannediyorlardı. Nereye gidiyorsun? Demek ki şeytanın insanın kılığına girmeye kudreti var. Yerine göre Allah Azze ve Celle ona bu kudreti vermektedir. Nereye gidiyorsun ey Süraka dedi. Hani bizimle beraber olacaktın? Hani kendi aşiretinle beraber bizi destekleyecektin? Süraka yani şeytan, hayır dedi, ben sizin görmediklerinizi görüyorum. Sizin görmediğiniz melekleri görüyorum. Bu mesele bitmiştir artık. Madem Allah meleklerini gönderdi, Müslümanlara zafer verecek demektir. Ben sizin görmediklerinizi görüyorum ve ben sizden uzağım. Şeytan her zaman böyledir. Zorda kaldığı zaman dostlarını bırakıverir. Şeytan ve şeytanın dostlarıyla dost olanlar, Amerika'yla dost olanlar sizi bırakıverirler, unutmayın. Şeytana benzerler, onların ahlakıyla ahlaklanmışlardır. Onların dostluğuna güvenenler, yazıklar olsun size, sizi onlar bir gün yalnız bırakıverirler. Şeytan nasıl bıraktı kaçtıysa aynı şekilde karşı karşıya geldiler ordular ve Ebu Cehil şeytanın böyle bırakıp gitmesine rağmen biz bırakmayacağız diyordu. Gideceğiz Bedir'e kadar ve orada içki içeceğiz. Kadınlar bize şarkı söyleyecekler. Orada alem yapacağız. Bütün memleket duyacak. Kur'an buyurur ki çalım satarak yeryüzünde yürüyen o kimselere Allah gereken cezayı verecektir. Çalım satarak yürüyenler ve oralara gideceğiz ve savaşmadan gelmeyeceğiz. Eğer kaçarlarsa Müslümanlar içkiler içeceğiz. Her türlü alemi yapacağız ve alemlere bunu duyuracağız diyordu. Allah Azze ve Celle halbuki kendisine bir fırsat vermişti. Geri dönseydi belki de kurtulacaktı ama geri dönmek istemedi. Savaşın başında iki ordudan üçer kişi çıktılar. Hazreti Ali, Hazreti Hamza ve Ubeyd radıyallahu anhu mecmain. Kafirlerden de üç kişi Utbe ve oğlu Velid ve Utbe'nin kardeşi Şeybe. Üçü çıktılar. Onlarda bu bir adetti. Ordular savaşmadan evvel her iki taraftan bir veya birkaç tane savaşçı ortaya çıkar. Önce onlar savaşırlar, ondan sonra ordular savaşırlar. Muhacirlerden üç kişinin çıkmasını istediler. Efendimiz Ali'ye, Hamza'ya, Ubeyde işaret etti. Onlar çıktılar. Ali ve Hamza derhal rakiplerinin işini bitirdiler Allah'ın izniyle. Ama Utbe ile savaşan Ubeyd radıyallahu anh zor durumda kaldı, yaralandı. Hazreti Ali ve Hamza derhal yardıma koştular ve Utbe'yi orada geberttiler. Fakat o Müslüman Ubeyd radıyallahu anh oradan götürüldü ama sonra şehit oldu. Savaş daha sonra başladı. Savaş tam başlayacak. Umeyr radıyallahu an Efendimiz diyordu ki cennetlere koşun ve sari'u ila mağfiretin min rabbikum ve cennetin arduhas semavatu vel ard. Cennet Rabbinizin mağfiretine ve cennetlere koşun. Rabbinizin mağfiretine ve cennetlerine koşun. O cennetler ki genişliği gökler ve yer kadardır. Gökler ve yer kadar olan o cennetlere koşun. Efendimiz bunu söyleyince, bu ayeti okuyunca Umeyr dedi ki ya Resulallah, cennet bu kadar büyük mü? Evet dedi Peygamberimiz. Umeyr ne kadar güzel ya Resulallah dedi. Efendimiz dedi ki neyi kastediyorsun? Umeyr dedi ki oraya girmeyi kastediyorum ya Resulallah. Efendimiz dedi ki sen cennetliklerdensin. Ve biraz sonra Umeyr çantasından birkaç hurma çıkardı. Onları yiyordu ki aklına şu geldi. Dedi ki bu hurmaları neden ben yiyorum ki? Bu hurmalar benim cennete girmemi geciktiriyor. Hurmaları elinden attı ve düşmana hücum etti ve şehit oldu. Allah Resulüne bu kadar güçlü bir imanla iman ediyordu. Biz burada öleceğiz biraz sonra belki ya Resulallah. Bize bunun sonunda ne var? Efendimiz tek bir kelime söyledi. Cennet. O zaman diyordu daha ne bekliyoruz? Elindekileri atıyordu ve hücum ediyordu. Bu nasıl bir iman? Bunlar Efendimizin talebeleri. Böyle bir imanla iman etmişler. Allah Resulü'nün yanına yaklaşanlarda böyle bir iman hasıl oluyor. Bir manyetik alan var. Efendimizin yakınına yaklaşanlar o manyetik alandan istifade ediyor. Ondaki o yüksek iman sahabesine de intikal ediyor. Nasıl ki sobaya ne kadar yaklaşırsanız o kadar sizi ısıtır. Sobadan ne kadar uzakta olursanız o kadar az ısınırsınız ya. Aynen öyle Hazreti Peygamber'e yakın olanlar o kadar onun manevi atmosferinde ısındılar. Ve onlara bir kelime yeterli hale gelmişti. Onları Kur'an'la eğitmişti. Onları kendi örnek hayatıyla eğitmişti. Ve onlar artık böyle bir imana ulaşmışlardı. Allah Resulü'nün bir kelimesi onlara yetiyordu. Sa'd bin Ebi Vakkas anlatır. Onun da kardeşinin adı Umeyr'dir. Umeyr bin Ebi Vakkas. Daha 16 yaşındaydı. Küçüktü. Bedir'e katılmak istemişti. Efendimizin ordusunda yer almak istiyordu. Fakat Allah Resulü'nün buna müsaade etmeyeceğini düşünüyordu. Ve ondan dolayı kendini gizliyordu. Efendimiz orduyu saf saf dizdi. O zaman ortaya çıktı. Sa'd bin Ebi Vakkas der ki kardeşim o kadar küçüktü ki kendi kılıcını taşıyamıyordu. Ben onun kılıcını taşıyordum. Sen daha küçüksün, savaşa katılmana gerek yok dedim. Ben şehit olmak istiyorum dedi. Ve ama Resulullah müsaade etmez diye korkuyorum abi dedi. Allah Resulü hakikaten de müsaade etmedi. Fakat o yalvardı yakardı. Ben dedi şöyleyim ben böyleyim ya Resulallah. Ben böyle ok kullanırım ben böyle güreş tutarım ben böyle kuvvetliyim. Efendimiz ondaki o imanı görünce tamam demek zorunda kaldı. Savaşa girdi ve şehit oldu. 14 kişi şehit oldu bizden. Onlardan 70 kişi gebertildi. 70 tane de esir alındı. Halbuki onlar Müslümanların 3 katıydılar. Müslümanların 3 katıydılar ve savaşı kaybetmişlerdi. Kovalandılar. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem Rabbinin yardımının geldiğini görüyor ve yüzü gülüyordu. Ve sahabesi gerçekten de ağır silahlarla gelmemişlerdi ama kalplerinde kuvvetli bir iman vardı. Nizam vardı, disiplin vardı, itaat anlayışı vardı. Maneviyat güçlüydü. Bununla silahların en güçlüsüne sahiptiler aslında. Yanlarında Hazreti Peygamber vardı. Ondan aldıkları manevi bir kuvvet vardı. Ve bu şekilde düşmanı perişan ettiler Allah'ın izniyle. Kafirlerin tamamen korkak,
Ya, yahut da savaştan kaçan insanlar olduğunu zannetmeyin. Ebu Cehil vuruldu ve yere yıkıldığı zaman Afra'nın oğulları tarafından iki tane genç, şimşek gibi gençlerdi bunlar ve sahabeye soruyorlardı, amca diyorlardı, biz Ebu Cehil'i tanımıyoruz, biz onu öldürmeye yemin ettik, biz ama onu tanımıyoruz, sen tanırsın amca, o kimdir, bize gösterir misin? Ne yapacaksınız yeğenim dedi sordukları sahabi, ne yapacaksınız? Dediler ki biz onu öldürmek üzere yemin ettik. Bunun üzerine gösterdi, şudur dedi. Onun üzerine bir şahin gibi atıldılar ve öldürdüler. Ölürken Ebu Cehle işte böyle rezil bir şekilde geber dedi birisi. Kafir deyip geçmeyin. Kafirlerin de kendilerince inandıkları bir şey var. Kafirlerin de içinde cesur olanlar var. Ebu Cehil ölürken dedi ki, neden rezil olayım ki? Ölmek ar mıdır? Ölmek rezil olmak mıdır ki? Böyle söylüyorsun dedi. Kafirin bile cesuru olabilir. Allah Azze ve Celle onları orada o gün mağlup etti. Bedir kuyularına dolduruldular 70 tane müşrik ölüsü. Hayvanlara bırakılmadılar, kuyulara dolduruldular, üzerleri kapatıldı. Sonra Efendimiz geldi kuyunun başına. Ey filan, ey falan dedi. Mekke'nin büyüklerinin isimlerini tek tek saydı. Ey Ebu Cehil, ey falan falan falan. Ben Rabbimin bana vaat ettiğinin gerçek olarak buldum. Siz de Rabbinizin size vaat ettiğini orada mezarda gerçek olduğunu anladınız mı? Gördünüz mü? Hazreti Ömer de o sırada oradaydı. Dedi ki ya Resulallah sen kiminle konuşuyorsun? Onlar duymazlar ki ya Resulallah. Ölüler duyar mı ki ya Resulallah? Kime sesleniyorsun? Dedi ki ya Ömer, vallahi onlar senden daha iyi duyarlar ama cevap veremezler. Duyuyorlar beni şu anda ama cevap veremiyorlar. Hazreti Ayşe'ye göre onlar o gün orada duyamadılar. Çünkü diyor Allah Azze ve Celle Kur'an'da buyurur ki ey Resulüm sen sağır olanlara duyuramazsın. Allah böyle buyuruyor. Sen sağır olanlara duyuramazsın diyor. Bunlar da sağırdırlar hakikate karşı. Summun bukmun umyun fehum la yerceun. Sağırdırlar. Dilsizdirler, kördürler. Onlar hakikatlere dönmezler. Onlara sen işittiremezsin ey Resulüm. Çünkü sağırdırlar. Hazreti Ayşe buna dayanarak der ki onlar duymadılar. Halbuki o ayetten maksat manevi sağırlıktır. Sen sağırlara duyuramazsın ayeti yaşayan müşrikler hakkında gelmişti. Onları Allah sağır kabul ediyordu. Summun bukmun umyun fehum la yerciun. Onların sağırlığı mecazi olarak sağırlıktı yani. Onların şu kulakları gerçekten sağır değildi yani. Efendimiz'i onların ölüleri de duydular. Çünkü hadis açıktır. Ve ey Ömer vallahi siz beni onlardan daha iyi duyamazsınız buyurmuştu. Duydular. Cevap veremediler ama duydular. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem
Sonra onları esir aldılar. 70 kadar esir. Ve sonra onlar hakkında sahabesiyle istişare etti. Bunlar ne yapalım? Hazreti Ebu Bekir dedi ki, ya Resulallah, bunlar bizim akrabalarımız. Bunlardan fidye alalım ve bunları salıverelim, gitsinler. Belki de ileride iman ederler. Hazreti Ömer dedi ki, hayır ya Resulallah, bunların hepsinin kafasını keselim. Bizim ganimete, fidyeye ihtiyacımız yok ya Resulallah. Bütün dünya bilsin, Allah da bilsin ki bizim kafirlere karşı akrabalarımız olsalar bile zerre kadar bir şefkat beslemediğimizi bütün dünya alem bilsin. Abdullah bin Revaha dedi ki, ya Resulallah, gördüğün gibi burada odun çok, çöl bitkileri çok, istersen emret, onları yakalım bu odunlarla ya Resulallah. Efendimiz bu sözleri beğenmedi ve Ebu Bekir'in görüşünü kabul etti. Ertesi gün Allah Resulü ve Ebu Bekir Sıddık ağlıyorlardı. Ömer geldi, dedi ki, ya Resulallah, ne oldu? Neden ağlıyorsunuz? Eğer benim de ağlayacağım bir şeyse bana da söyleyin, ben de sizin ağlamanıza ortak olayım. Yok, ağlayamazsam hiç olmasa ağlıyor gibi davranırım. Ne oldu, bir şey mi oldu ya Resulallah? Efendimiz dedi ki, ya Ömer, sen haklı çıktın. Allah Azze ve Celle beni ve Ebu Bekir'i ikaz etti. Hiçbir peygamber yeryüzünde gücü ve kuvveti eline geçirmedikten sonra, tamamen güç ve kuvvet eline geçmeden hiçbir peygambere esir almak yakışmaz. Allah Azze ve Celle Müslümanların esir almak ve sonra da esirler ile fidye alarak esirlerden, onların ailelerinden fidye almak suretiyle mal mülk sahibi olmak, onların bu niyetlerini Allah reddetti. Böyle bir niyet kabul edilemez. Yeryüzünde bir peygambere bu yakışmaz buyuruldu. Efendimiz merhamet sahibiydi ama Allah Azze ve Celle Hazreti Ömer'in görüşünün doğru olduğunu bizzatihi kitabıyla ortaya koydu. Yeryüzünde güç ve kuvveti eline almalı Müslümanlar. Ganimet peşinde koşmak değil, esir almak peşinde koşmak da değil. Onların kökünü kurutmanızı Allah sizden istedi. Siz ise esir almak istediniz. Sonra savaş bittikten sonra Efendimiz bu esirlerin bir kısmını fidye ile bıraktı. Bir kısmının ise parası olmayanlara ya da okuma yazma bilenlere ise ikinci bir teklifte bulundu. Dedi ki, 10 tane Müslüman çocuğuna okuma yazma öğretirseniz sizi salıveririm. 10 tane Müslüman çocuğa okuma yazma öğretin, özgürsünüz. Öyle yaptı. Allah Resulü okuma yazma bilen müşrikleri bu şartla, bu şartı yerine getirenleri salıverdi. Mus'ab bin Umeyr, Mus'ab'ın kardeşi, Mus'ab savaşta peygamberimizin sancağını taşıyordu. Muhacirlerin sancağını birisi, Ensar'ın sancağını bir başkası. Mus'ab ise o Mekke'nin en yakışıklı delikanlısı, Allah Resulü'nün sancağını taşıma şerefine ermişti. Kardeşi Ebu Aziz esir alındı. Esir alana diyordu ki Mus'ab, kendi kardeşi hakkında, bunun anası diyordu zengindir. Kendi anasını kastediyordu. Bunun anası zengindir. bunun anasından çok fidye al diyordu. Kardeşi hayretler içinde kaldı. Dedi ey kardeşim, sen benimle beraber olacağına bunlarla beraber mi oluyorsun? Sen nasıl konuşuyorsun? Ben senin kardeşin değil miyim? Hayır diyordu Mus'ab. Benim kardeşim sen esir alandır. Çünkü sen iman etmedin. Benim Rabbime ortak koşuyorsun. Sen benim kardeşim olamazsın. O savaş sadece 1000 kişiye karşı 313 kişinin, 314 kişinin, bir rivayette 319 kişinin savaşı değildi. Bu savaşın zorluğu bir taraftan da şuydu. Akrabalarıyla savaşıyorlardı. Baba oğluyla savaşıyordu. Biri bu tarafta, diğeri diğer tarafta. Kardeş kardeşiyle savaşıyordu. İkisi farklı cephelerde yer alıyorlardı. Bu kadar önemliydi bu savaş. İslam'ın ilk savaşı, ilk zaferi, Müslümanlara büyük bir moral oluyordu bu olay. Ve ganimetler topladılar. Bir kısmı ganimet topladı, bir kısmı düşmanın peşine düştü, düşmanı kovaladı. Bir kısmı da peygamberimizi koruyordu. Daima savaşlarda peygamberimizin yakınında bir koruma timi vardı. Allah Resulü'nü her zaman onlar koruyorlardı. Çünkü düşmanın asıl öldürmek istediği Resulullah idi. Onun bulunduğu yer en tehlikeli yerdi ve onlar orada savaşan mücahitlerdi. Ganimeti alanlar, ganimet bizimdir dediler. Düşmanı kovalayanlar aslında bizim olmalıdır dediler. Çünkü biz düşmanı kovaladık dediler. Peygamberimizi koruyanlar da aslında bizim olmalı dediler. Çünkü biz Resulullah'ı koruyoruz. Ve düşman asıl onu öldürmek istiyor. Ona ulaşmaya çalışıyor. Onun o bulunduğu yer savaşın en tehlikeli yeri. Aslında bizim olmalı dediler. Onlar böyle tartışınca Allah Azze ve Celle olaya müdahale etti. Enfal suresinin ilk ayeti bununla ilgili. Yes'elûneke anil enfal, sana enfalden soruyorlar. Kulil enfal lillahi ve resul, de ki enfal yani ganimetler Allah'ın ve Resulünündür. Hiç sizin değildir. Bir gramı bile size ait değildir. Felem taktuluhum velakinallaha katalahum. Onları siz öldürmediniz ama Allah öldürdü. Ve ma ramayte iz ramayt velakinallaha rama. Attığın zaman sen atmadın ama Allah attı. Hiç de size ait değildir. Ganimet Allah'ın ve Resulünündür. Tamam dediler, hatalarını anladılar, kabul ettiler, teslimiyet gösterdiler. Sebebini anlamadan bile kabul etmektir teslimiyet. Sebebini anlamadan, hikmetini bilemeden, sorgulamadan kabul etmektir teslimiyet. Sahabe o ahlaka sahipti. Evet, hiç konuşmamaları gerekiyordu ganimet hakkında ama bu ilk savaş olduğu için böyle bir hata yaptılar, konuştular. Bilemiyorlardı. Fakat sonra anladılar meseleyi. Bu iş böyle değil. Allah'ın müdahalesiyle anladılar. Sana enfalden soruyorlar. Kulil enfalu lillahi ver resul. De ki ganimetler Allah'ın ve Resulünündür. Size ait değildir. Çünkü siz Allah'ın rızasını kazanmak ve cennetini kazanmak için savaşmadınız mı? Onlar sizin oldu. Allah'ın rızasını kazandınız, cennetini kazandınız. Daha neden ganimet istiyorsunuz? Tamam ya Rabbi dediler, meseleyi anladılar. Sonra Allah Azze ve Celle bir ayet daha gönderdi aynı surenin içerisinde, Enfal suresinde. Enfal suresi Bedir Savaşı ile ilgili tamamen. Bir defa da toptan inmiş de olabilir, bazı ayetleri sonra kısım kısım gelmiş de olabilir. Allah Azze ve Celle daha sonra gönderdiği ayetiyle dedi ki, ganimetlerin beşte biri Allah'ın peygamberinin, onun akrabalarının, yetimlerin, yoksulların, yolcularındır. Beşte biri. Geri kalan beşte dördü ise savaşa katılan mücahitlere verilmiş oldu. Madem ki beşte dördü daha sonra mücahitlere verilecekti, o halde neden başta verilmedi? Madem ki Allah Azze ve Celle mücahitlere beşte dördünü verecek, o halde neden işin başında ganimetlerin tamamı Allah'ın ve peygamberinindir buyurdu? Müslümanların teslimiyeti öğrenmesini istediği için, evvela teslim olmayı öğrenin, konuşmadan evvel Allah ve Resulünün hükmünü öğrenin, hükmünü bilmeden konuşmamayı öğrenin ve Allah ve Resulü size bu şöyledir dediği zaman kabul etmeyi öğrenin. Öğrendiler. Ondan sonra Allah Azze ve Celle onlara beşte dördünü nasip etti. Kıymetli kardeşlerim, Bedir Savaşı'ndan çıkarılacak olan dersler çoktur. Sahabenin yiğitliğinin misalleri çoktur. Onların bu hale gelmesi nasıl oldu? Nasıl bu hale geldiler? Muzaffer olacak olanlar nasıl bir eğitimle eğitildiler? Allah Resulü onları nasıl bir eğitimle eğitti? Onlara dünya sevgisini kalplerinden atmayı öğretti. Onlara ecelin bir tane olduğunu öğretti. Onlara ölümden korkmamayı öğretti. Bununla o nesil ortaya çıktı. Biz Müslümanız. Bir tane ecele iman etmişiz. Bir ecelimiz var, iki ecelimiz yok. Bir tane rızkımız var, iki tane rızkımız yok. Cesur olsak da aynı zamanda öleceğiz. Korkak olsak da aynı zamanda öleceğiz. Bir tane ecelimiz var, iki tane ecel yok. Sahabe bunu anlamıştı. Bunu anlamayanlar da vardı, münafıklar. Münafıklar derler ki, Kur'an onların şu gizli konuşmalarını bize aktarır. O münafıklar dediler ki, savaşa katılmış ve şehit olmuş olan kardeşleri hakkından, şehitler hakkında dediler ki, onlar da bizim gibi evlerinde otursaydılar öldürülmezlerdi. Onlara de ki, evlerinde otursaydılar da o vakit geldiği zaman öldürülecekleri yere götürülecekler ve orada öleceklerdi. Zerre kadar ecel değişmez. Ne bir saniye öne alınır ne de geriye bırakılır. Bununla yetişenler böyle oluyorlardı. Bir ecele iman eden adam cesur olur. Bir ecele iman etmeyenler korkak olur. Korkak olduğu zaman uzun yaşayacağını zanneder. Bu münafığın ahlakıdır, iman ehlinin ahlakı değildir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onları mükemmel bir şekilde yetiştirmişti. Dünya sevgisini kalplerinden atmışlardı. Bütün peygamberler bunun için mücadele verdiler. Dünya sevgisini insanların kalplerinden atmaya çalıştılar. Çünkü onlara bir vazife verilmişti. Bu vazifenin yerine getirilebilmesi dünya sevgisiyle mümkün olamaz. Dünyayı sevenlerin Allah'ın verdiği vazife için mücadeleyi göze alabilmeleri mümkün olamaz. Onun için bütün peygamberler dünya sevgisini kalplerden atmaya çalıştılar. Hazreti İsa da aynı noktaya temas eder ve der ki, ey insanlar, rızkınızdan korkmayın, aç kalacağınızdan korkmayın. Bir bakın şu kuşlara, sabahleyin yuvalarından çıkarlar, akşamleyin yuvalarına karınları tok olarak dönerler. Söyleyin, siz mi kıymetlisiniz Allah katında, yoksa şu kuşlar mı? Siz daha kıymetli olduğunuza göre kuşları bile aç bırakmayan Allah sizi mi aç bırakacak? Ey insanlar, ne giyineceğiz diye düşünmeyin. Bakın ağaçlara ve çiçeklere, Allah onlara ne güzel giyindiriyor. Söyleyin, siz mi kıymetlisiniz ağaçlar ve çiçekler mi? Madem ki siz daha kıymetlisiniz, o halde Allah'ın sizi açık bırakması düşünülebilir mi? Bütün peygamberler aynı nokta üzerinde duruyorlardı. Çünkü dünya sevgisini kalbinden atmayan, rızık korkusunu kalbinden atmayanlar dava adamı olamazlar. Onun için hepsi bunu yerleştiriyorlardı. Allah Resulü de sahabesine bu anlayışı yerleştirmişti. Kıymetli kardeşlerim, Hazreti Peygamber dendiği zaman başta da ifade ettiğim gibi sadece öğüt veren birisini hatırlamayacaksınız. Hazreti Peygamber dendiği zaman sadece namaz kılan, rükû eden, secde eden, Rabbini zikreden birisini hatırlamayacaksınız. Bunlarla birlikte aynı zamanda Rabbi yolunda mücadele eden, küfre karşı mücadele veren, yeryüzündeki otoritelere karşı mücadele veren, inkılaplar yapmak üzere görevlendirilen bir mücadele insanını hatırlayacaksınız. Peygamberini örnek almak isteyenler böyle bir peygambere iman etsin ve onu örnek alsınlar. Kafalarına göre bir peygamber portresi çiziyorlar. Hiçbir şeye karışmayan, sadece öğüt veren, eline hiç kılıcı almayan, zalimlere karşı savaşmayan böyle bir peygamber portresi çiziyorlar. Televizyonlarda edebiyat yapan ve Allah'ın peygamberini, sahabesini anlata anlata zengin olan hocalar, belediyelerin çağırmasıyla köşeyi dönen hocalar nasıl bir peygamber anlatıyorlar? Hiçbir şeye karışmayan, zulüme karşı mücadele vermeyen mıymıntı bir peygamber anlatıyorlar. Hazreti Peygamber işte budur. Ben rahmet peygamberiyim ve ben harp peygamberiyim diyen bir komutan peygamberdir o. Komutan bir peygambere iman etmeyenler iman etmemişlerdir. Allah'a ve peygambere iman ettim demek yetmez. Nasıl bir Allah'a, nasıl bir kitaba ve nasıl bir peygambere iman ettiğinizden sorulacaksınız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabesini sağlam bir şekilde yetiştirdi. Peygamberi bir eğitim stratejisiyle, modeliyle onları sağlamlaştırdı. Ya eyyuhel müzzemmil kumil leyle illa kalile nisfahu evin kusminhu kalile evzid aleyhi ve rettilil Kur'ane tertile inna senulki aleyke kavlen sakile. Ey örtüye bürünen peygamberim ve ey onun ashabı, geceleyin kalk, gecenin yarısı kadar biraz azalt, biraz ilave et, gecenin üçte biri kadar, yarısı kadar ya da üçte ikisi kadar Kur'an oku, namaz kıl ve Kur'an oku. Çünkü inna senulki aleyke kavlen sakile. Sana ağır bir dava vereceğiz. Senin omuzlarına ağır bir dava yükleyeceğiz. Allah Resulü sahabesini bu ayetlerle yetiştirdi. Geceleyin kalkıyorlardı, saatlerce Kur'an okuyor, namaz kılıyorlardı. Ve onlar gerçek hayatın içinde eğitiliyorlardı. Suni bir eğitimle değil, hayatın içinde Efendimizle birlikte mücadele ede ede yetiştiler. Bir kenara çekilerek değil. Bugün yeni zaferler isteyenler, bugünün Bedirlerini arzu edenler, Hazreti Peygamber Bedir'e kavuşana kadar 13 yıl Mekke'de zulme uğradı, ambargolara uğradı, dişini sıktı ve sabretti. Misilleme yapmaya kalkışmadı. Onların gönüllerini kazanmaya çalıştı. Olan oldu, iman eden etti. Sonra Medine'ye hicret etti. Artık bölgenin Müslümanların gücünü, kudretini anlaması gerekiyordu. Çevredeki kabilelerin Müslümanlara itimat etmesi gerekiyordu. Yoksa Müslümanlara güvenleri kalmayacak. Mekkelilerle karşı karşıya gelmezlerse Müslümanlar, hep savaştan kaçarlarsa hiçbir zaman bölgedeki aşiretlere güven veremezlerdi. Bu bir siyaset idi aynı zamanda. O yüzden Allah Resulü yalnızca kervanı vurmak için değil, Mekke ordusuyla karşı karşıya gelmek için Mekke ile Medine arasında bir yerde kervanı vurmayı düşünmüştü. Hem kervanı vurabilirse vurur, vuramazsa da Mekke'den gelen orduyla savaşır. Bu şekilde bütün bölge aşiretleri İslam'ın üstünlüğünü kabul etmek zorunda kalırlar. Efendimiz böyle bir siyaset izliyordu. Allah'ın Resulü sadece Resulullah değil, aynı zamanda mükemmel bir komutandı. Bir strateji ustasıydı. Rabbinin kendisine yol göstermesiyle hareket ediyordu. Ve ilk zafer tarihe geçti. Müslümanlar hem ganimetler aldılar, hem esirler aldılar, hem de bütün bölgeye güven verdiler. Ve böylece İslam devletinin güçlü olduğu dünyaya ispat edildi. Ve birçok zayıf insanlar bu gücü görünce iman ettiler. O güne kadar iman etmeyenler, bekleyenler, Müslümanların 1000 kişiyle kendilerinden 3 kat daha fazla bir kuvvetle savaşıp kazandıklarını görünce iman etmeye başladılar. Allah Azze ve Celle'nin yardımının geldiğini anladılar. Yoksa normal şartlarda böyle bir şey mümkün mü? Müslümanların 2 tane atı vardı sadece. 70 tane develeri vardı sadece. Kafirlerin 100 tane atı vardı, 700 tane develeri vardı. Müslümanların 60 kişisi sadece zırha sahipti. Kafirlerin 600 kişisinin zırhı vardı. Allah bütün zırhları paramparça etti. Ve kaçmak zorunda kaldılar. Kıymetli kardeşlerim,
1390 sene sonra bugün hala Bedir'i konuşuyoruz. Mesele sadece tarihi malumat verme meselesi değildir. Ben size burada siyer dersi yapmak için gelmedim. Benim hedefim sadece olayın anlatılması değildir. Ben böyle bir neslin meydana gelmesinin gerektiğini anlatmak için geldim. Peygamberi eğitimin geliştirilmesi, bunun üzerinde durmak için geldim. Peygamberi eğitim modelini terk edenler, şöyle olmaz, böyle olmaz diyenler, adam yetiştirmeyenler, sadece köşeleri kapmakla vatanı kurtaracaklarını zannedenler hata ediyorlar. Sonuçta fiili kuvvetlere karşı Müslümanların fiili bir kuvvetinin olması gerekmektedir. Fiili kuvvetlere karşı sadece fikirle mücadele edilemez. Allah Resulü bunu biliyordu. O yüzden fiili bir kuvvet meydana getirdi. Sağa sola dağılmış olan Müslümanları Medine'ye topladı. Orada bir kuvvet meydana getirdi. Bir devlet meydana getirdi. Mekke'de eğittikleri muhacirler gibi bir de ensarı Medine'de eğitti. Ve bu şekilde eğitilmiş olanlardan sağlam nesiller meydana geldi. İtaatkar nesiller, disiplinli nesiller, dünya sevgisini kalbinden atmış olanlar. Bunu başarmadığımız müddetçe yeryüzünde galip gelmeyi beklemeyin. Allah Azze ve Celle buyurur ki Ra'd suresinde, İnna Allahe la yugayru ma bi kavmin hatta yugayru ma bi enfusihim. Allah hiçbir milleti, kavmi değiştirmez. Onlar kendilerini değiştirinceye kadar. Onlar nefislerinde olanı değiştirene kadar, kendilerini değiştirene kadar Allah onları değiştirecek değildir. Başbakanları değiştirmekle Allah sizi değiştirmeyecektir. Belediye başkanlarını değiştirmekle Allah verdiği nimeti değiştirmeyecektir. Toplum kendisini değiştirecek. İslami eğitim yapılacak. Eğitimi bırakıp sadece köşe kapma peşinde olanlar bilsinler ki bu şekilde davrandıkları müddetçe Allah onlara zaferi nasip etmeyecektir. O yollar geçici yollardır. Bugün köşeyi sen kaparsın, yarın başkası gelir senden alıverir. Bunlar gerçek bir güç değildir. Müslümanlar gerçek gücün peşinde olmalıdır. Gerçek güç eğitilmiş halk kitleleridir. Milyonlarca insanı eğitmeden gerçek güce erişemezsiniz. Allah Resulü bunu biliyordu ve sahabesini eğitiyordu. Köşeleri kapma peşinde olmadı. Hiçbir zaman böyle yöntemlere başvurmadı. O sahabeyi taş gibi eğitti. Ve onlarla Bedir'de kazandı, Uhud'da kazandı, Hendek'te kazandı. Ve ömrünün son 3-4 senesinde koskoca Arabistan yarımadasını fethetti. Bu sağlam çekirdek bir kadronun oluşmasıyla gerçekleşti. Müslümanlar bunun peşinde olmalıdırlar. Hazreti Peygamber o nesli nasıl o hale getirdiyse, nasıl bir hareket metodu izlediyse, hiç taviz vermeden, eğilip bükülmeden, onlardan gibi görünmeden, dimdik durarak, taviz vermeyerek, la ilahe illallah diyerek ortaya çıkarak o nesli meydana getirdi. Eğer eğilip bükülseydi, dinden tavizler verseydi, onların rengiyle
renklenseydi ya da renksiz olsaydı, vallahi ne Ebu Bekir Ebu Bekir olurdu, ne Ömer Ömer olurdu, ne Ali Ali olurdu. Hazreti Peygamber dimdik duruyordu ve o şekilde onları da dik duran bir nesle çevirdi. Onları böyle bir eğitimle eğitti. Bir kenara çekilin, Allah'ı zikredin, başka bir şeye karışmayın demedi. Onları hayatın içinde eğitti. Onlara ruhbanlığı yasak etti. Bir kenara çekilmeyeceksiniz, mücadele edeceksiniz. Mücadele ederken ruhban olacaksınız. Sizin ruhbanlığınız cihad etmektir dedi. Hristiyanlar dağlara çekilir, suni yollarla kendilerini eğittiklerini zannederler. Aç kalırlar, az uyurlar, evlenmezler vesaire. Bu şekilde suni yollarla nefislerini terbiye ettiklerini zannederler. Halbuki siz cihad ederken aç kalacaksınız. Cihad ederken uykusuz kalacaksınız. Cihad ederken ailelerinizden uzak kalacaksınız. Hazreti Peygamber onları gerçek hayatın içinde eğitti ve onlarla daha sonra kısa zaman içerisinde büyük zaferlere imza attı. Peygamberi metot budur. Bir müddet yavaş yavaş mesafe alır, bir müddet başarılı olamayacakmış gibi zannedilebilir, bir müddet bu iş bu şekilde nereye varır ki gibi düşünülebilir. Sonra Allah Azze ve Celle hızlandırır. Önce 1, 2, 3, 4 diye gider. Sonra 50, 100, 1000, 10.000 diye gider. İşte bu Allah'ın metodudur. Ve Allah Azze ve Celle'nin metodu tarihte kendisini ispat etmiştir. Böyle bir eğitim metoduyla yeni nesiller meydana getirilmeli. Allah'ın boyasıyla boyanmış olan nesiller meydana getirilmeli. Allah Azze ve Celle'nin dininin ilmi yollarla da öğretildiği, hem aydın hem alim insanların yetiştirildiği eğitim müesseseleri meydana getirilmeli. Nefisler terbiye edilmeli. Cemaatlerin vazifesi bu olmalı. Sadece haftada bir gün mahallelerde sohbet yapmak değil, eğitilebilecek olanları uzun vadeli eğitimlere almak ve sağlam kadrolar meydana getirmek olmalı. Bunu yapmayanlar sadece kendilerini kandırmış olurlar. Hiçbir zaman bu zaferlere de ulaşamazlar. Onlardan görünmekle, renkten renge girmekle, tavizler vermekle hiçbir zaman Ebu Bekirleri, Ömerleri, Alileri yetiştiremeyeceksiniz. Hiçbir zaman böyle zaferlere ulaşamayız. Yapılması gereken, bugün sahabe nasıl eğitildiyse öyle bir eğitim yapmaktır. Bugün İmam-ı Azam yetiştirmenin zamanı değildir. Bugün Abdülkadir Geylani yetiştirmenin zamanı da değildir. Bugün sahabe gibi adam yetiştirmenin zamanıdır. Ebu Bekir gibi, Ömer gibi, Ali gibi, Osman gibiler yetiştirmenin zamanıdır. Bunu yapmadıkları müddetçe hiçbir zaman hedefe varmak mümkün olmayacaktır. Bu neslin vazifesi sahabe neslinin vazifesine benzer. Bu nesil tabiinin vazifesiyle değil, tebe-ü tabiinin vazifesiyle değil, sahabeden sonraki nesillerin vazifesiyle değil, bu nesil sahabenin vazifesiyle vazifelidir. Çünkü yeniden İslam ayağa kalkıyor. Yeniden bir hareket başlıyor. Bu nesil, bu zaman sahabe zamanına benziyor. Efendimizin buyurması gibi, bedel İslam garibe, İslam garip olarak başladı ve seyaudu kema bede garibe ve tekrar garip hale döner. Yani nasıl ki 3-5 kişiyle başladıysa yeniden o hale döner ve yeniden başlar. İşte şu anda dünyada olan budur. Allah Azze ve Celle Müslümanları 1. Dünya Savaşı ile parçaladı, kanununu gerçekleştirdi. Ve katta'nâhum fil ardı umeme, onları yeryüzünde topluluklar halinde parçaladık. Sonra ve belemnâhum bil hasenât ve seyyiât, onları güzelliklerle ve kötülüklerle imtihan ettik. ثُمَّ اَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اَخَرِينَ, sonra onlardan sonra yeni nesiller yarattık. Şimdi dünyanın her tarafında yeni nesiller yaratılıyor. Yeniden bir hareket başlıyor. Yeniden bir hareketin başlaması demek, bu nesil pozisyon itibariyle, güç itibariyle sahabe nesline benziyor demektir. Sahabe nasıl ki 3-5 kişiyle başladılarsa, şu anda da dünyanın her tarafında 80 yıldır 3-5 kişiyle bu dava bize kadar geldi ve şu anda dünyanın her tarafında var ve her gün daha da güçleniyor. Ancak Müslümanlar peygamberi hareket metodunu öğrenmek, peygamberi eğitim metodunu öğrenmek zorundadırlar. Bunu yapmadıkları müddetçe buradan daha öteye gidemezler. Buradan daha öteye geçebilmeleri ancak bunları öğrenmeleriyle, öyle bir nesil meydana getirmeleriyle mümkün olabilir. Allah Azze ve Celle o nesli yeniden bu zamanda meydana getirme gayreti içinde olan kimselerden olmayı bizlere de nasip eylesin. Bu zamanda Bedir zaferleri gibi zaferleri Müslümanlara nasip eylesin. Hazreti Peygamber'in Bedir zaferini konuştuğumuz şu gecede alınması gereken ibretlerin alınması gereken mesajın alınmasını cümlemize nasip eylesin. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun kıymetli kardeşlerim.